Ayrım 11. Sayfa 116. Naneli şeker olayından bir hafta kadar sonra bir başka deyişle Delacroix'un hayvanını ölesiye beslemeyeceğinden artık emin olduktan sonra Fransız beni yine hücresine çağırdı. O sıra tek başımaydım. Brutal bir nedenle idareye gitmişti ve bu koşullar altında mahkumlara yaklaşmam kurallara aykırıydı. Ancak iyi bir günde büyük olasılıkla Delacroix'u 10 metreden tek elimle nakavt edebileceğimden kuralı bozup ne istediğini öğrenmeye karar verdim. ''Seyirci şunu patron yakın'' dedi. ''Mr. Jingles'ın neler yapabildiğini gör.'' Pro kutusunun arkasına uzanıp küçük tahta bir makara çıkardı. ''Nereden buldun onu?'' diye sordum. ''Aslında sanırım bunu biliyordum. Gerçekten onu tek bir kişiden almış olabilirdi.'' ''İhtiyar puttuttan'' dedi. ''Seyret şimdi.'' Seyrediyordum ve Mr. Jingles'ın kutusunda ayakta durmuş, iki ön ayağını kutunun kenarlarına koymuş, kara gözlerini de Delacroix'un sağ elinin baş ve işaret parmaklarının arasında tuttuğu makaraya dikmiş olduğunu görüyordum. Sırtımda garip bir ürperti hissettim. Daha önce hiçbir farenin bu kadar keskin, bu kadar zeka gerektiren bir şeyi yapmaya çalıştığını görmemiştim. Mr. Jingles'ın doğaüstü bir varlık olduğuna inandığım için değil ama kendi türünün bir dehası olduğundan asla kuşku duymadım. Delacroix eğildi ve ipliksiz makarayı hücresinin zemininde yuvarladı. Makara aksla bağlanmış bir çift tekerlek gibi kolaylıkla yuvarlandı. Fare şimşek gibi kutusundan fırladı ve tıpkı atılan sopanın peşinden koşan bir köpek gibi makarayı kovalamaya başladı. Ben şaşkınlıkla bağırdım. Delacroix'un ağzı kulaklarındaydı. Makara duvara çarpıp geri geldi. Mr. Jingles çevresinden dolandı ve onu kerevete doğru sürdü. Makara yoldan çıkacak gibi olduğunda bir yandan öte yana geçiveriyordu. Makarayı Delacroix'un ayağının dibine kadar itti. Sonra Delacroix'un ona başka bir iş, parantez. Belki bir iki matematik problemi ya da Latince bir şiir verip vermeyeceğinden emin olmak ister gibi sahibine baktı. O konuda tatmin olunca yeniden pro kutusuna gidip yerleşti. ''Bunu sen öğrettin.'' dedim. ''Evet efendim patron Ekim'' dedi Delacroix hala sırıtarak. ''Her seferinde getiriyor. Çok akıllı değil mi?'' ''Ya makara?'' diye sordum. ''Ona onu almayı nasıl akıl ettin Ede?'' Delacroix büyük bir soğukkanlılıkla ''Onun istediğini kulağıma fısıldadı.'' dedi. Tıpkı ismini fısıldadığı gibi. Delacroix diğerlerinin hepsine de faresinin numarasını gösterdi. Bir tek Percy dışında hepsini. Delacroix için Percy'nin pro kutusu fikrini vermiş olması ve içini döşeyecek pamuğu bulması önemli değildi. O tıpkı bazı köpekler gibiydi. Bir kere tekmelerseniz sonra onlara ne kadar iyi davranırsanız davranın sizi bir daha asla güvenmezler. Delacroix'un sesi hala kulaklarımda. ''Hey beyler gelin de Mr. Jingles'in neler yapabiliyor görün.'' Ve hepimiz mavi üniformalı bir grup halinde gidişimiz. Brutal, Harry, Dan, hatta Bill Dodge hepsi de tıpkı benim gibi şaşırıp kalmışlardı. Mr. Jingles makarayla numara yapmaya başladıktan 3-4 gün sonra Harry Torvilliger tecrit odasına koyduğumuz sanat ve ilişki malzemelerini karıştırdı. Pastel boya kalemleri buldu ve neredeyse mahcup bir gülümsemeyle onları Delacroix'a getirdi. O makarayı renk renk boyama koşuna gider diye düşündüm dedi. O zaman küçük dostum bir sirk faresine filan benzer. Delacroix sirk faresi dedi. Tümüyle içtenlikle mutlu görünüyordu. Sanırım belki de bütün yaşamı boyunca ilk kez mutluydu. O öyle gerçekten bir sirk faresi. Buradan çıktığımda beni zengin edecek. Tıpkı sirkte olduğu gibi görürsünüz. Percy Wedmore olsaydı kuşkusuz Delacroix'a Kurt Mountain'dan çıktığında silinin öttürmesi gerekmeyen bir ambulansın içinde olacağını söylerdi. Ama Harry sesini çıkartmadı. Yalnızca Delacroix'a makarayı elinden geldiği kadar çabuk ve olabildiğince fazla renge boyamasını, çünkü akşam yemeğinden sonra kalemleri geri alması gerektiğini söyledi. Del onu renk renk yaptı gerçekten. İşi bittiğinde makaranın bir ucu sarı, diğer ucu yeşil ve ortadaki silindir itfaiye kırmızısıydı. Delacroix'un gür bir sesle, ''Şimdi bayanlar baylar, sirkimiz eğlenceli ve harika fareyi takdim eder.'' diye ilan etmesine hepimiz alışmıştık. Bu tam böyle olmasa da siz onun ne kadar garip bir Fransızcası olduğu hakkında fikir verir sanırım. Sonra gırtlağından bir ses çıkarır, sanırım trompet sesi olacaktı bu ve makarayı fırlatırdı. Mr. Jingles şimşek gibi peşine düşer ya burnuyla ya ön ayaklarıyla yuvarlayarak geri getirirdi. Bu ikincisi sanırım gerçekten görmek için sirke para verebileceğimiz bir manzaraydı. Can Kofi bloğumuza geldiği sıralarda Delacroix ile faresi ve farenin rengarenk makarası başlıca eğlencemizdi. İşler bir süre böyle devam etti. Sonra bir süredir kendini hissettirmeyen idrar yolları iltihabım yeniden alevlendi. William Warp'ın geldi ve ortalık cehenneme döndü. 10. Tarihler çoğunlukla aklımdan çıkmış. Sanırım torunum Danal'den bazılarına eski gazetelerden bakmasını isteyebilirim. Ama ne anlamı var ki? İçlerinden en önemlileri Dereko'nun hücresine gidip fareyi omzunda oturur bulduğumuz ya da William Warp'un bloğa gelip de Dan Stanton'u neredeyse öldürdüğü gün gibileri gazetelerde yoktur zaten. Belki eskisi gibi devam etmem daha iyi. Sanırım eninde sonunda gördüğünüz şeyleri hatırlayabilir ve doğru sırada aklınızda tutabilirseniz tarihlerin pek önemi kalmıyor. Dereko'nun kağıtları sonunda Kurt Anderson'un ofisinden geldiğinde işlerin biraz sıkıştığını biliyorum. Kajun dostumuzun elektrikliyle randevusunun beklediğimizden biraz öne alındığını görüp şaşırdığımı hatırlıyorum. Bir adamı idam etmek için yeri göğü alt üst etmenizin gerekmediği o günlerde bile bu pek görülmüş bir şey değildi. Sanırım 2 günlük bir değişiklik yapılmış, tarih Ekim'in 27'sinden 25'ine alınmıştı. Bana tam güvenmeyin ama öyle bir şey olduğunu sanıyorum. Tutun bro kutusunu beklediğinden de çabuk geri alacağını düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Bu arada Varkon da beklediğimizden daha geç geldi. Önce mahkemesi Anderson'un genelde güvenilir kaynaklarının düşündüklerinden uzun sürdü. Parantez. Çok geçmeden öğrenecektik ki vahşi bir konusunda hiçbir şey güvenilir değildi. Denenmiş ve kusursuz mahkum kontrol yöntemlerimiz de dahil. Sonra suçlu bulunduğunda, parantez, en azından o kadarı senaryoya uygun oldu. Testler için Indiana'la hastanesine götürüldü. Mahkeme sırasında bir dizi sözde kriz geçirmiş, bunlardan 2 tanesi yere yıkılıp sarsılarak, çırpınarak, ayaklarıyla ahşap zemini dövdürecek kadar ciddi olmuştu. Varduna mahkemenin tayin ettiği avukat onun sıra nöbetleri geçirdiğini ve cinayetleri de aklı başında değilken işlediğini öne sürerken, iddia makamı ise bunların hayatını kurtarma çabası içindeki bir korkan numaraları olduğunu söylemişti. Jüri üyeleri de bu sözüm ona sıra nöbetlerini bizzat gördüklerinde bunların numara olduğuna karar verdiler. Yargıç bunu kabul etti ama jürinin kararı verildikten sonra hükümden önce bir dizi test yapılmasını emretti. Nedenini Allah bilir, belki de yalnızca merak etmişti. Varko'nun hastaneden kaçmamış olması, parantez, Müdür Morris'ın karısı Melinda'nın da aynı zamanda aynı hastanede yatıyor olması gözümüzden kaçmayan bir çelişkiydi. Hayrettir. Sanırım Harlan'ı muhafızlar koydular ama belki de Sara nedeniyle suç ehliyetinin olmadığının ilan edilmesi konusunda, parantez, öyle bir şey varsa tabii, hala umutları falan vardı. Öyle olmadı. Doktorlar beyninde en azından fizyolojik olarak hiçbir arıza bulamadılar. Ve Billy Kit Wharton en sonunda Port Mount'a yollandı. Bu Ekim'in 16 ya da 18'i civarında olabilir. Wharton'un John Caffey'nin yeşil yoldan yürümesinden yaklaşık 2, Delaco'dan da 1 hafta ya da 10 gün önce geldiğini hatırlıyorum. Yeni psikopatımızın aramıza katıldığı gün benim için onaylı bir gündü. Sabahın 4'ünde karnım zonklayarak penisimi sıcak ve şişmiş hissederek uyandım. Daha ayaklarımı yere basmadan idrar yolları iltihabımın umduğum gibi iyileşmediğini anlamıştım. Kısa bir süre için iyiye gitmişti. Hepsi o. İşimi görmek için tuvalete gittim. Parantez. Bu ilk klozetimizi takmadan en azından 3 yıl önceydi. Ve daha evin köşesindeki odun yığınının yanına yeni varmıştım ki daha fazla tutamayacağımı fark ettim. İdrar akmaya başlarken pijamamın pantolonunu indirdim ve bu idrar hayatımın en keskin acısıyla geldi. 1956'da safra kesesi taşı düşürdüm ve insanların en kötüsünün bu olduğunu söylediklerini biliyorum. Ama o safra kesesi taşı bile bununla karşılaştırıldığında hafif bir hazımsızlık ağrısı gibiydi. Dizlerimin bağı çözüldü ve bütün ağırlığımla yıkılırken dengemi koruyup yüzüstü kendi çişimin içine düşmemek için bacaklarımı açtığımdan pijama pantolonumun ağı yırtıldı. Eğer sol elimle yığındaki odunlardan birini tutmasaydım yine düşebilirdim. Bağırıp karımı korkuyla uyandırmak istemiyordum. Sanki sonsuza kadar işedim ama sonunda akıntı durdu. O sırada acı midemin derinliklerine gömülmüş paslı dişler gibi ayağlarımı ısırıyordu. Uzunca bir süre, belki 1 dakika kadar uzun olabilir, fiziksel olarak kalkamadım. Sonunda acı yatışmaya başladı ve ayağa kalkmaya çalıştım. Toprağın çekmeye başladığı çişime baktım ve Tanrı'nın neden bu kadar azıcık bir sıvıyı böylesine korkunç bir acıyla akıttığını merak ettim. Hasta olduğumu bildireyim ve her şeye rağmen gidip Doktor Sadler'ı göreyim diye düşündüm. Doktor Sadler'ın sulfa tabletlerinin kokusunu ve bulantısını istemiyordum ama hiçbir şey odun yığınının yanında düz çöküp organım kömür yağını bulanmış ve ateşe verilmiş durumdayken bağırmamaya çalışmaktan daha kötü olamazdı. Sonra mutfakta aspirin içer ve yan odada Jane'in hafifçe horlamasını dinlerken bugün William Warp'un geleceğini ve Brutal'ın da orada olmayacağını hatırladım. Nöbet çizelgesi onu hapishanenin öteki tarafına göndermişti. Kitaplıkları birden geride kalmış bazı araç gereç yeni binaya taşınmalarına yardım ediyordu. Çektiğim acıya rağmen Warp'unu Dan ve Harry ile yalnız bırakmaya içim razı değildi. Onlar da iyi adamlardı ama Kurt Anderson'un raporunda William Warpo'nun özellikle kötü haber olduğu belirtiliyordu. Bu adam hiçbir şeyi umursamıyor diye yazılmış ve vurgulanmak amacıyla altı çizilmişti. O sırada acı biraz azalmıştı ve düşünebiliyordum. Bana göre en iyisi hapishaneden erken çıkmak olacaktı. Müdür Morris'in genelde geldiği saat olan 6'da orada olurdum. O Bruce Howell'ı Warpo'na teslim almaya yetecek kadar bir süre yeniden Avebury'a gönderebilirdi. Ben de doktora gecikmiş ziyaretimi yapardım. Kalt Mount'un yolumun üzerindeydi zaten. Hapishaneye kadar 20 millik yolda iki kez o ani çiş yapma isteğini tutuldum. Her ikisinde de kenara çekip mahcup olmadan sorunu halletmeyi başardım. Parantez. O saatte şehir dışı yollarda hemen hemen hiç trafik olmazdı. Bu iki boşaltma da sabah tuvalet yolunda beni yakalayan kadar acı vermedi ama her ikisinde de yere yıkılmamak için Ford'un yan kapısının kulpuna tutundum ve alev alev yüzümden ter boşandığını hissettim. Hastaydım, tamam, iyice hasta. Ama sonunda hapishaneye vardım. Güney kapısından girdim. Her zamanki yerime park ettim ve doğruca müdürü görmeye çıktım. O sırada saat 6'ya geliyordu. Bayan Hannah'ın odası boştu. O nispeten daha uygar bir saat olan 7'de gelirdi. Ancak Morris'in odasının ışığı yanıyordu. Buzlu camdan görebiliyordum. Kapıyı tıklatıp açtım. Morris o saatte birisini görmenin şaşkınlığıyla başını kaldırdı ve onu o halde, yüzü çıplak ve savunmasız görmemiş olmak için çok şey verirdim. İçeri girdiğimde genelde son derece düzenli taranmış olan kır saçları karmakarışıktı ve onları elleriyle çekiştirip duruyordu. Gözleri acı dolu, göz altları şişmişti. Son derece soğuk bir geceden sonra daha yeni içeri girmiş bir adama benziyordu. Ha, kusura bakma, sonra gelirim diyecek oldum. Hayır dedi, lütfen Paul içeri gel, kapıyı kapat ve gel. Şu anda hayatımda hiç olmadığı kadar birisine ihtiyacım var. Kapıyı kapat ve içeri gel. Söyleneni yaptım. O sabah uyandığımdan beri ilk kez kendi acımı unutmuştum. Beyin tümörü dedi Morris. Röntgenini çektiler. Röntgenlerini pek beğenmiş görünüyorlardı aslında. İçlerinden biri şimdiye kadar çekilmiş en iyi tümör röntgenleri olduğunu bile söyledi. New England'da büyük bir tıp dergisine göndereceklermiş. Bir limon büyüklüğündeymiş ve o kadar derindeymiş ki ameliyat edemezlermiş. Noel'den önce ölür dediler. Ona söylemedim. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Hiç düşünemiyorum. Sonra ağlamaya başladı. Kocaman nefesini kesen hıçkırıkları bende hem acıma duygusu hem de korku uyandırdı. Hal Morris kadar kendine hakim bir adam sonunda kontrolünü kaybettiğinde seyretmesi korkutucu oluyordu. Bir an orada durdum. Sonra yanına gidip kolumu omzuna attım. Tıpkı boğulan bir adam gibi her iki kolunu da bana uzattı ve başını karnıma yaslayıp kendini koyuverdi. Hıçkırmaya başladı. Sonra kendine hakim olduğunda özür diledi. Gözlerimin içine bakmadan yaptı bunu. Çok ama bir daha asla unutamayacağı kadar çok utanan birisi gibi. İnsan kendini o halde gören birinden nefret etmeye de başlayabilir. Müdür Morris'un böyle biri olmadığını düşünüyordum ama oraya gelme nedenim olan iş yapmak hiç aklımdan geçmedi. Ve Morris'un ofisinden çıktığımda arabam yerine Avebury'a yöneldim. O sırada aspirin de etkisini göstermeye başlamış ve karnımdaki ağrı hafif bir sızıya dönüşmüştü. Bir biçimde günü geçirecektim. Warpo'nu teslim alacak, öğleden sonra Hal Morris'a bakacak ve yarın için hastalık izni alacaktım. En kötü kısmı geçti artık diye düşünüyordum. O gün yaşanacak belaların en kötüsünün daha başlamamış olduğu aklımdan bile geçmedi. 11. Dan o akşamüstü, testlerden dolayı hala uyuşmuş olduğunu sanıyorduk, dedi. Sesi alçak, hırıltılı, neredeyse havlar gibiydi ve boynunda siyamsı mor çürükler vardı. Konuşmanın ona acı verdiğini görebiliyordum ve boş ver demeyi düşündüm ama bazen sessiz kalmak daha çok acı verir. Bunun o zamanlardan birisi olduğuna karar verdim ve sesimi çıkarmadım. Hepimiz onun ilaçlı olduğunu düşünüyorduk, değil mi? Harry Tauwillinger başıyla onayladı. Kendi başına somurtmuş olan Percy bile başını salladı. Brutal bana bir bakış fırlattı ve bir an için göz göze geldik. Aşağı yukarı aynı şeyi, olayın böyle olduğunu düşünüyordu. Yuvarlanıp gidiyordunuz. Her şey kitaba göre, bir hata yapıyorsunuz ve bam, gökyüzü kafanıza yıkılıyor. Onun uyuşturulmuş olduğunu düşünmüşlerdi. Mantıklı bir varsayımdı bu. Ama uyuşturulup uyuşturulmadığını hiç kimse sormamıştı. Brutal'ın gözlerinde başka bir şey daha gördüğümü düşündüm. Harry ile Dan bu hatadan ders alacaklardı. Özellikle Dan evine ceset halinde dönebilirdi. Percy ise ders falan almayacaktı. Belki istese de alamazdı. Percy'nin bütün yapabildiği, başı yine boka girdiği için köşede oturup sus surat asmaktı. Vahşi bir Warpo'na teslim almak için Indoanola'ya 7 kişi gitmişlerdi. Harry, Dan, Percy, arkada iki gardiyan, parantez. Bir zamanlar bildiğimden eminim ama isimlerini şimdi unuttum. Önde de iki kişi. Eskiden bizim posta arabası dediğimiz çelik levhalarla güçlendirilmiş ve sözüm ona kurşun geçirmez cam takılmış Ford kamyonu almışlardı. Araç sütçü kamyonuyla zırhlı bir arabanın karışımı gibiydi. Teknik olarak seferin sorumlusu Harry Torvilliger'dı. Kağıtları oradaki kasaba şerifine vermiş, parantez, Homer Krubus değil de onun gibi seçilmiş bir köylü sanırım. O da onlara Delacon'un deyimiyle Bay William Wharton'a baş belası, olağanüstü baş belasına göndermişti. Colt Mountain'dan bir hapishane üniforması önceden gönderilmiş ama şerifli adamları bunu Wharton'a giydirme zahmetine katlanamayıp bu işi de bizimkilere bırakmışlardı. Hastanenin ikinci katında ilk karşılaştıklarında Wharton'un üzerinde hastane önlüğüyle ucuz keçe terlikler vardı. Dar sivilceli yüzlü ve uzun, karmakarışık, sarı saçlı, kemikli bir adamdı. Önlüğün arkasından yine ince ve sivilceli poposu görünüyordu. Harry ile diğerleri önce poposunu gördüler. Çünkü içeri girdiklerinde Wharton pencerenin önünde durmuş park yerine bakıyordu. Harry şerifi ona hapishane üniformasını giydirmeyecek kadar tembel oldukları konusunda çıkışırken arkasını dönmedi. Perdeyi eliyle tutmuş bir taş bebek kadar sessiz orada öylece durdu. Şerif de benim tanıdığım taşralı her yetkilinin kaçınılmaz olarak yaptığı gibi işinin ne olup ne olmadığı konusunda söylev vermeye başladı. Harry işin o kısmından sıkıldığında parantez uzun sürdüğünü sanmam. Wharton'a önünü dönmesini söyledi. Wharton döndü. Den kısık sesiyle onun Colt Mountain'da bulunduğumuz yıllar içinde gördüğümüz bin tane taşralı başıboza benzediğini söyledi. Bu görünüşü inceleyin. Altında zalim bir tarafı olan bir gerizekalı bulursunuz. Bazen sırtları duvara geldiğinde korkak bir tarafları da vardır. Ama genelde yalnızca kavga ve zulümden ibarettirler. Billy Wharton gibilerinde soylu bir taraf görenler de vardır ama ben onlardan biri değilim. Köşeye sıkıştırıldığında bir sıçanla kavga eder. Bu adamın yüzünde sivilceli poposundan daha fazla kişilik yoktu diye anlattıktan bize. Çenesi gevşek, gözleri boş bakışlı, omuzları çökük, elleri iki yanında sallanıyordu. Sanki morfin verilmiş gibiydi. Uyuşturulmuş adamlardan hiç farkı yoktu. Percy bu sözler karşısında yine asık yüzle başını salladı. Harry, giy şunu dedi, yatağın ayak ucundaki üniformayı göstererek. Kahverengi paketinden çıkarılmıştı ama el sürülmemiş, aynı hapishanenin çamaşırhanesinde katlandığı gibi duruyordu. Bir kolunun içine beyaz bir don, diğerine beyaz bir çift çorap sıkıştırılmıştı. Wharton söz dinlemeye istekli görünüyordu ama yardım edilmeden pek bir şey yapamadı. Donu giymeyi becerdi, pantolona gelince iki ayağını da aynı deliğe sokmaya çalıştı. Sonunda Dan ona yardım etti. Ayaklarını gereken yerlere soktu. Sonra pantolonu çekti, fermuarı kapattı ve kemeri ilikledi. Wharton orada öylece durdu yalnızca. Dan'in kendi yerine yaptığını görünce yardıma bile kalkışmadı. Boş boş odaya baktı. Elleri iki yanına düşmüştü ve oradakilerin hiçbirinin aklına numara yapıyor olabileceği gelmedi. Kaçma umuduyla değildi. Parantez, en azından ben öyle olduğuna inanmıyorum. Fırsat bulduğunda olabildiğince fazla sorun çıkartabilmek için. Kağıtlar imzalanmıştı. Tutuklandıklarında ilçenin malı haline gelen William Wharton artık devletin malıydı. Mavi üniformalıların arasında arka merdivenlerden indirildi ve mutfaktan geçirildi. Başı önünde uzun parmakla elleri iki yanını sarkmış yürüyordu. Kepinin ilk düşüşünde Dan alıp kafasına koydu. İkincisinde arka cebine tıkıştırdı. Posta arabasının arkasında onu zincirlerken yine sorun yaratma fırsatı çıktı ama bir şey yapmadı. Eğer aklından geçtiyse parantez. Şimdi bile öyle olduğundan ya da öyleyse ne ölçüde olduğundan emin değilim. Esaslı bir patırdı çıkarmak için alanın çok dar, karşı tarafın çok kalabalık olduğunu düşünmüştür. Böylece zincirler takıldı. Bir takım ayak bileklerinin arasına parantez çok uzun oldukları ortaya çıktı. Bir takım da el bileklerine geçirildi. Colt Mountain'a kadar yol bir saat sürdü. Bütün süre boyunca Wharton aracın sol tarafında başı önde kelepçeyle ellerini dizlerinin arasına sarkıtıp oturdu. Ara sıra biraz mırıldanıyordu diye anlattı Harry. Percy de uyuşukluğundan bir an için sıyrılıp o ahman gevşek alt dudağından salyasının aktığını ve damla damla ayaklarının arasında bir birikinti oluşturduğunu söyledi. Tıpkı sıcak bir yaz gününde bir köpeğin dilinin ucundan salyasının akması gibi. Cezaevine geldiklerinde güney kapısından girdiler. Tam benim arabamın yanından geçtiler sanırım. Güney geçitlerindeki nöbetçi girişte avluya ayıran büyük kapıyı açtı ve posta arabası geçti. Avluda fazla adam yoktu. Çoğu bahçeyi çapalamakla meşguldüler. Bal kabağı mevsimiydi sanırım. Doğruca E-Büro'a gelip durdular. Şoför kapıyı açtı ve posta arabasını doğruca tamirhaneye götürüp yağını değiştireceğini söyledi. Diğer gardiyanlar da araçla beraber gittiler. İkisi arkada oturmuş elma yiyorlardı ve kapılar açık bırakılmış sallanıyordu.